ufak bir sorum Buyurun. Olacak. Sorularımı sorup kapatıp dinleyeceğim.
Peki efendim.
Teşekkür ederim. Hazreti Muhammed'in İslam'dan önceki hayatı ve inancı neydi?
Ne güzel
var
soru.
Mıydı? Var mıydı? Ve bir de Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Sabilik dini nedir? İnanç ve ibadetleri nasıldı? Ve Kur'an-ı Kerim'e nasıl geçmiştir? Bir diğer sorum. Sabilik ve Yahudilik Kur'an-ı Kerim'de ne kadar yer alıyor? Bu Kur'an-ı Kerim'in yüzde kaçını kapsıyor? En son da ateist, deist ve agnostizmdeki mensup olan kişilerde ne zarar gelmiş? Bunlar kötü bir şey midir? Çok teşekkür ederim Ayşe.
Sağ ol Zafer Bey. Wow. Bir soru zannettik ama yani katlerli katlerli.
Evet abi, ben şunu diyeyim. İslam Kur'an'da peygamberimizin İslam öncesi inancıyla ilgili bir detay yok.
Hiç yok.
Yok ama şunu görüyoruz. Peygamberimize diyor ki seni sapmış olup da doğru yola iletmedik mi? Yani şunu görüyoruz peygamberimize. Yani ve mesela Fatiha'da deriz ya bizi doğru yola şey diye. İşte, ve daha doğrusu Fatiha'nın sonunda diyoruz. Gayrı mağdub aleyhim velet dalin diyoruz. O sondaki velet dalin bizi sapmışlardan etmediği Allah'a dua ediyoruz. Şimdi peygamber içinde kullanılan deyim aynı da,
orada,
aynı işte o ifade dalalet ifadesi kullanılıyor. Peygamberin daha önce sapmış olduğu sonra doğru yola iletildiği geçiyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Peygamberimizin en başından bir hayatına peygamber olana kadar Allah'ın tam tasvip edeceği şekilde bir dine bağlı, bunun uygulamalarını yerine getiriyor. Böyle bir durum yok.
Yani fakat, Musevi veya Hristiyan olma ihtimali yok.
Şimdi şöyle, bana göre tam diyemeyiz. Fakat, çünkü sapmışlık, şimdi Kur'an'daki dalalet ifadesi Allah dine inanmamadan uygulamalarını yapmamaya kadar çok ayrı geniş bir alanı kapsar. Yani peygamberimizle ilgili bana göre işte buradan dolayı putperesti falan filan da diyeceğimiz bence yeterince de bir delilimiz yok. Fakat şunu biliyoruz, yani peygamberimiz detayı verilmiyor çünkü yani dalaletten kasıt ne? Yani mesela Allah'a dine hiç inanmamakta bir kimse dalalet diyebilir. Bir kimse inanıyordu ama mesela hiçbir pratiği yoktu peygamberinde diyebilir. Veyahut da dini konulara yeterince hayatında önem vermiyordu da diyebilir. Neydi o? Onu bilmiyoruz. Yani Kur'an onun detayını vermediği için bana göre zaten sorun buradan kaynaklanıyor. Bazen Kur'an'da verilmeyen detayları insanlığa vermeye çalışıyor. Şimdi hadislere şeylere baksak, ifadeleri peygamberimizin işte daha evvelden işte Hazreti İbrahim'den gelen bir dini takip ettiğine dair veya başka da birbiriyle çelişen rivayetler de var. Böyle rivayetler var ama en azından Kur'an'ın Kur'ani bir temeli yok. O yüzden yani Hazreti Muhammed'in İslam öncesinde tam manasıyla Allah'ın istediği şekilde bir dini pratik etmediğini Kur'an'dan söyleyebiliriz.
Sapmış diyor.
Kur'an evet seni sapmış bulup da doğru yola Allah iletmedi mi diyor. Yani Kur'an.
Ki ileri bir yaşta.
40 yaşında evet.
Yani evet. Değil mi?
Evet. Tabii burada da şunu da insanlar görüyor. Yani bir peygamber bile işte geçmiş hayatına tövbe edip şey yapıp da yapabiliyor. Yani İslam'da tövbe müessesesi çok önemli bir müessese. Yani bu tövbe müessesesiyle ilgili belki başka bir programda uzun konuşuruz. Çünkü öbür diğer sorulara cevap veremem.
Ama detay inancının önceki hayatı dediği zaman İnancının dışındaki bilgi var mı? Yani öyle bir sosyal yaşam var mıydı? Nasıldı? Halk ne yapardı? Hiç bunlar var mı bilginizde?
Kur'an'da şimdi şöyle diyeyim. Tabii ki bütün detayları yok bunun. Yani ama bazı mesela şöyle bir şey aktarıyor Kur'an. Diyor ki sizden önceki kavimler kadar bile siz işte güçlü gelişmiş değilsiniz. Yani şimdi peygamberimizin indiği Kur'an'daki döneme bakıyoruz. O dönemin daha eski birçok medeniyete nazaran da aslında sıradan bir medeniyet olduğu, gelişmiş bir medeniyet olmadığını Kur'an bize aktarıyor. Sizden evvelkiler çok daha işte güçlüydüler, işte çok daha yeri inşa etmişler falan diyor. Yani peygamberimiz döneminde şey çok açık bir işte Aristoteles'in olduğu dönemdeki diğerlerindeki bir felsefe gelenekleri yok orada.
Evet.
Veyahut da işte Babil'deki diğerlerdeki gibi böyle bir inşaatta veyahut da bir devrimler yapmada da bir gelişme yok. Oldukça sıradan birçok insan işte hayvancılıkla uğraştığı, birçok insan işte ticaretle uğraştığı çok böyle sıradan bir kültür düzeyi var. Zaten bana göre peygamberimiz de işte Kur'an'la gelen mesajın da birazcık yüceliği burada anlaşıyor. Bir bakıyorsunuz bir şeye, bir toprak ki yani verimli bir toprak değil. Bir bakıyorsunuz ondaki bir fidan müthiş bir ağaç vermiş. Siz diyorsunuz ki ya marifet toprakta değil, bu fidanda. Toprak bir yerde yani benzetme caizse o peygamberimizin o dönemde içinde olunduğu Arapların o dönemdeki ilkel seviyesi. Fidansa yereceğiniz ise peygamberimiz ve Kur'an'ın kendisi. Bir bakıyoruz 7. yüzyılda işte İslamiyet'in gelmesiyle beraber hemen 7. yüzyılda müthiş bir alana yayılıyor ve gönülleri fethediyor. Kuzey Afrika'nın büyük bir kesimi, Orta Doğu'nun büyük bir kesimi, Avrupa'nın güneye dayanıyor. Ve buradaki sadece askeri ordu olarak bir üstünlük değil, sanat açısından, felsefe açısından, kurulan işte hamamlar açısından, diğer Avrupa'daki birçok yeri mukayesede kütüphaneler açısından şey. İşte dünyanın en ünlü bilim tarihçileri de diyorlar ki işte bu 7. yüzyıldan sonra 13. yüzyıla kadar bundan sonra dünyanın en üstün medeniyetini bu. İslam medeniyeti olduğunu birçok yani tarafsız
kabul ediyor,
bilim tarihçisi tabii, kabul ediyor. Ama değil bakın onları harekete getiren unsur hani en baştaki unsur aslında Kur'an'ın oraya gelmesi ve Kur'an'ın o zihinleri inşa etmeye başlaması
ve aydınlatması.
Evet yani, yani çünkü peygamber bir miras alıp da işte o aldığı mirasla bunu yaptı kimse diyemez. Çünkü böyle bir miras alınacak bir şey yok orada. Aha, aha. Baktığımız zaman bunalamadığı gibi peygamberimiz kendi döneminde kabilesinin içinde bir ileri geleni bile değil. Yani kabilesinin şöyle
mütevazılığı önemli ama o şimdi tabii, sıradan olması önemli. Bence.
Tabii çünkü peygamberimiz şöyle olsaydı ile bir kısım insanlar şöyle düşünün. Bir kabilenin işte lideri diğerleri. Diğer kabileler aşiretin etrafında biri.
Oğlu falan.
Çünkü Kur'an'da onun ifadesini görüyoruz. Diyorlar ki ya bu Kur'an hani bu din madem ki birine geliyor şu ileri gelenlere gelmeliydi. Hı-hı. Hani böyle daha asil daha üstü.
İddia var.
Niye bu Muhammed'e geldi din diyorlar adeta. Evet. Oradan da görüyoruz ki peygamberimizin kültüründeki bir şey olmadığı gibi kendi aileden gelen bir aristokrat mirası da yok. Hı hı. Tamamen Allah'ın ona işte yardımıyla orada görüyoruz. Kur'an'daki o şeylerin zihni inşa etmesiyle bütün o devrimleri yapıyor. Ama peygamberin öncesinde ilgili böyle bir sıradanlık kültürde olduğunu biliyoruz. Ama bu kültürle ilgili bütün detaylar, bütün şeyler Kur'an'da geçmiyor. Hadislerde
Kur'an'da veya geçmiyor da tarihi kitaplarda var mı?
Tarihi kaynaklarda var. Yani oradan gördüğümüz şey işte orada zaten o Kur'an'dan da anladığımız bir şey. Orası Mekke. Mekke'de o zaman da Hazreti İbrahim'den biri kalmış bir yer. Oradan gelip insanlar ibadete geldikleri için. Şimdi bu Hazreti İbrahim'den kalan monoteizm çok tanrıcılıkla Kabe'de karışmış peygamberimizden önce. Orada putların da işte işin içine giriyor. Fakat o dönemde yani Hazreti İbrahim'den biri süren oranın kutsallığıyla ilgili bir imaj var. Orasında bir tahrifat olmazsa iş. O yüzden birçok hacılar falan da oraya geliyorlar. O döneme has bir hacılık da var. Kutsal biliniyor. O yüzden orası geniş bir ticaret alanı. Yani Mekke bir yerde yine şehirlerin anası Kur'an ifadeyle kullandığımız. Yani o dönemde de var. Orası bir etkileşimin yine iletişimin birçok yöre yani göre yoğun olduğu bir yer. Zaten peygamberimiz niye mesela bu soruya da burada cevap aslında bulabiliriz. Niye Mekke'de gelmiştir sorusunun cevabı. Evet. Bir yerde Kabe'yi bir kurtarma operasyonu. Yani orada yıllardır Hazreti İbrahim'den beri kesintisiz ibadetin yapıldı. Ve şu anda kadar dünyada böyle bir yer. Yani İslam'a inansın veya inanmasın.
Evet.
Hazreti İbrahim birkaç bin yıldır kesintisiz ibadetin yapıldığı şu anda dünyada tek bir yer bile gösterilmesi mümkün değil. Ve peygamberimizle beraber burayı bir kurtarma operasyonu adeta gerçekleştiriyor ki belki tabii ki mutlaka başka hikmetleri de vardır peygamberimizin Mekke'de gelmesinin. Fakat en azından bir hikmetini burada görüyoruz. Bir Kabe'yi kurtarma operasyonu olarak gerçekleşmesi. İslam'dan önceki inancına cevap verdik peygamberimizin. Evet. Sabilik dini nedir? Kur'an nasıl geçti? Şimdi Sabilik Kur'an'da şöyle bir ayet var. Yahudiler, Hristiyanlar, müminler yani burada Müslümanlar kastediliyor. Sabilerden kim Allah'a ve ahiret gününe inanıp da iyi işler yaparsa Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz diye geçiyor. Burada Sabiler de sayılıyor. Sabilerin ne olduğu İslami kaynaklarda itilaflı. Fakat en azından bu ifadede geçtiğine göre şimdi bir kısım yıldıza tapanlardır Sabiler denmiş.
Taşa.
Bir kısım da Sabilerle ilgili mesela Hazreti Yahya'nın dinini devam ettirenlerdir şeklinde ifade var. Fakat bir de Sabil'in kelime anlamlarından biri din değiştirenler tipi bir anlamı da var.
Öyle mi?
Yani bir dindeyken diğer dine geçenler. Ha. Yani mesela diyelim Yahudi iken Hristiyan, Hristiyan iken Yahudi olanlar gibi. Şimdi bu yüzden şimdi bu ayetten de son bahsettiğim ayetten görün Allah, kim bunlardan Allah'a ve ahirete inanıp iyi işler yaparsa dendiğine göre şimdi bunların bir ahirete inanması tipi bir durum söz konusu. Bundan bana göre ki bazı tefsirlerde verilen bu yıldıza tapanlarda sahabiler ifadesinin ben hatalı olduğunu düşünüyordum. Alternatif olarak bana benim şahsi kanaatim din değiştirenler ifadesi yani sahabinin kelime manasının özünde olan din değiştirenler ifadesinin en uygun anlamı olduğunu düşünüyorum sahabilerin. Fakat bir ihtimal olarak buna tabii ki kesindir diyemem. Yani Hazreti Yahya'ya uyanlarla ilgili uyanlar onun takipçileri olan ufak bir topluluktu. demek de mümkün. Günümüzde Sabi ismini de bazı dünyada alanlar var ama bazıları da bunlar onlardır diye sonradan isim koyuyor. Onlara da aldanmamak lazım. Mesela Irak'ta var bazı gruplar, inançlarının detayını bilmiyorum, şu anda kendine Sabi diyorlar. Yani o isimlerden aldanmamak lazım. Yani Kur'an'ın bahsettiği Sabi onlar olduğunu göstermez. Sabilik ve Yahudilik bu ikinci sorumuzdu. Üçüncü sorumuz şuydu. Sabilik ve Yahudilik Kur'an'da ne kadar yer alıyor? Sabilik Kur'an'da çok geçmiyor. Bir iki yerde sadece geçiyor. Dediğim şekilde geçiyor. Ve bir detay yok. Yahudilik Kur'an'da çok geniş yer alıyor. Hazreti Musa ile ilgili kıssa Kur'an'da çok geniş yer alıyor. Birçok kimse Yahudilerle ilgili bu kıssaların bu kadar en geniş anlatılan kıssalar Kur'an'da Hazreti Musa ve kavmi ile ilgilidir. Rahatlıkla diyebiliriz. Mesela Hazreti İsa'dan, Adem'den, Nuh'tan hepsi anlatılıyor Kur'an'da. Daha fazla da bir kısım insanlar bunu Müslümanların aynı hatalara düşme ihtimali oldukları için Yahudilerle ilgili şey. Özellikle onlardan örnekler o yüzden seçildiği der. Aha. Bu tabii ki Allah'ın hikmeti nedir düşünebiliriz ama soruya şöyle cevap veririz. Sabilik Kur'an'da az geçer, birkaç yerde geçer. Yahudilikle ilgili kıssa ise Kur'an'da en geniş yer alan kıssalardan biridir. Agnostiklik kötü mü? Sunucu sormuş. Şimdi agnostiklik nedir? Agnostikler demek şu demek, bir şey öyle midir değil midir ben bilemem. Yani mesela bu agnostik mesela Allah var mı yok mudur bilememse Allah'a karşı agnostiktir. Ama mesela ne bileyim yani bu daha çok bu anlamda agnostiklik kullanıyor. Herhalde seyircimiz de bu anlamını soruyor. Mesela şunu da diyebiliriz yani ben yarın yağmur yağıp yağmayacağına agnostiyim de diyebiliriz yani o tip konuda. Yani tabii ki bu tip agnostikleri kastetmiyoruz. Allah'ın varlığına inanıp inanmamadığı tipi agnosti. Tabii ki bu İslam'ın kabul ettiği bir şey değil. Yani agnostiklik inkar edip de Allah'a karşı işte savaş ilan etmiş, İslam'a düşmanlık yapan birine kadar İslam'ı açıdan kötü bir pozisyon değildir ama İslam'ın kabul ettiği bir pozisyon değildir. İslam Allah'a ve ahiret gününe inancı yaratıcımız olan her şeyi yoktan yaratan Allah'a gönülden bir bağlanmayı, onun dediklerini yapmayı, takip etmeyi söylüyor. Tabii ki bu agnostikle bağdaşabilecek bir şey değil. Yani sonuçta agnostiklik kötü mü dedi? Yani agnostiklik yani İslamiyet'e göre bir müşriklik, putperestlik veyahut da kafirlik, dine düşmanlık kadar kötü olmasa da İslam'ın düzeltilmesini ve değiştirilmesini söylediği bir şeydir. Çünkü İslam'ın dedikleri yapınca insan agnostiklikten çıkmış oluyor zaten.
Doğru.
Yani İslam'ın kabul ettiği bir şey olamaz agnostiklik.
Kendisi...
Günümüzün en büyük hastalıklarından biri agnostikliktir. Aslında buna da dikkat etmek lazım. Birçok insan hiçbir şeye uygulamadıkları bilgisel kriterleri Allah'a ve dine yaklaşırken uygulamaya çalışıyorlar. Bu konuda aslında çok söyleyecek örnek şey var. Yani biraz şöyle diyelim. Birçok insan mesela bir kazı yapsak, bir yerdeki kazıdan bir yerden bir çömlek çıksa, çanak çıksa bile bu diğer bunun bilinçli bir şekilde yapıldığını anlıyoruz diğer şeyi. Fakat evrende DNA'da baktığımızda müthiş bir bilgi DNA'nın içinde müthiş bir bilgi var. Biz de dünyadaki görüyoruz ki bilgisayarlardan diğer şeylerden bilginin kökeni mutlaka zekadır. Diğer şeydir. Şimdi bunu aslında bizim bildiklerimizden direkt insanın da DNA'sındaki bilginin kökeninde zeka olması gerektiğine burada mesela çıkarım yapıyoruz. Ve DNA'daki tabii ki bilgisel birikim gördüğümüz kadar diğerlerinin kat kat üstünde. Şimdi buraya kadar basit bir çıkarımı yapmamak için insanlar olabilecek en uz şüpheleri hayatta uyguluyorlar. Fakat aynı şüpheleri uygulayan kimse bir arkeolojik arasında ufacık bir şey için aynı şüpheleri uygulamıyor. Hayatında mesela evinde unutulmuş bir kalem veya bir şey bulsa onu rastgele olabileceği şeklindeki bir şey için uygulamıyor. Yani birçok insan yani agnostiklik günümüzde bana göre bir hastalığa dönüşmüş vaziyette. Özellikle Allah din konusuna geldiğinde. Neyse bu çok uzun.